Ayrım 26. Baba Mario Puzo. Sayfa 303. Çakıllı yoldan gelen tekerlek seslerini duydu. Tecrübeli kulağı ona dar yoldan bir arabanın geldiğini, arka avluda durduğunu bildirdi. Adamların içeri girmesi için arka kapıyı açtı. İri yarı şişman biri olan Clemenza, peşinde sert görünüşlü iki genç olduğu halde içeri daldı. Bonasera'ya bir şey söylemeden odayı araştırdılar. Sonra Clemenza çıktı. İki genç ölü gömücüyle kaldı. Birkaç dakika sonra Bonasera dar yoldan gelen büyük bir can kurtaranın sesini duydu. Çok geçmeden Clemenza peşinde sedye taşıyan iki kişiyi de kapının eşiğinde göründü. İşte Amerigo Bonasera'nın en kötü tahminleri gerçekleşiyordu. Sedyede üzeri kurşuni çarşafla örtülü bir ceset yatıyordu. Ama cesedin çıplak solgun ayakları sedyenin öte yanından dışarı çıkmıştı. Clemenza sedyecilere mumyalama odasına geçmelerini işaret etti. Sonra avlunun karanlıklarından yazıhanenin ışıkları altına başka biri geldi. Don Corleone'ydi bu adam. Hastalığı sırasında baba bir hayli kilo kaybetmişti. Yürüyüşünde garip bir tutukluk vardı. Şapkasını elinde tutuyordu. Saçları dökülmüş gibiydi. Bonasera'nın düğünde gördüğünden daha yaşlı, daha küçülmüştü sanki. Ama yine de varlığından otorite akıyordu. Baba şapkasını göğsüne doğru tutarak Bonasera'ya, ''Evet dostum'' dedi, ''bana yardımda bulunmaya hazır mısın?'' Bonasera başını salladı. Baba sedyenin peşinden mumyalama odasına girdi. Bonasera da onu izledi. Ceset oluklu masalardan birinin üzerindeydi. Don Corleone şapkasıyla küçük bir işaret yaptı, diğerleri çıktılar. Bonasera fısıldadı. ''Ne yapmamı istiyorsunuz?'' Don Corleone masaya bakıyordu. ''Bütün ustalığını, bütün gücünü kullanmanı istiyorum.'' dedi baba. ''Annesinin onu bu halde görmesini istemem.'' Masaya yaklaştı, kurşuni çarşafı çekti. Amerigo Bonasera bütün iradesine, 10 yıllık tecrübesine rağmen dehşetle aykırmaktan kendini alamadı. Masanın üzerinde yüzü kurşunlarla paramparça olmuş Sonny Corleone yatıyordu. Kan çukurunun içine gömülmüş olan sol gözünün bebeğine bir kemik parçası saplanmıştı. Burnuyla sol yanağı hamur haline gelmişti. Baba bir saniye kadar kısa süre bir an düşmemek için elini uzatıp Bonasera'ya dayanır gibi oldu. ''Bak oğlumu ne hale sokmuşlar.'' dedi. 19. Bölüm. Sonny Corleone'nin böyle kanlı bir yol tutturup ölümüyle sonuçlanan bir savaşa girmesine belki de her yönden çaresiz kalması sebep olmuştu. Böyle alabildiğine gitmesi belki kendini tutamayacak kadar öfkeli oluşundan doğmuştu. Sebep ne olursa olsun o ilkbahar ve yaz aylarında düşmana karşı mantıksız, düşüncesiz saldırılarda bulundu. Harlem'deki Tattaglia ailesine bağlı muhabbet tellalları öldürüldü. Kiralık liman işçileri parça parça edildi. 5 aileden yana çıkan sendikacılara tarafsız kalmaları ihtar edildi. Corleone'lere bağlı tefecilerle müşterek bahisçiler yine limanda çalıştırılmayınca Sonny Clemenza ile rejimesini sahilin altını üstüne getirmeye yolladı. Bu kıyım mantıksız bir davranıştı çünkü savaşın sonucu üzerinde etkili olmuyordu. Sonny parlak bir taktikçiydi, parlak zaferler kazandı. Oysa gerekli olan Don Corleone'nin stratejik dehasıydı. Durum öyle bir çete harbine dönüştü ki iki taraf sonunda boş yere para ve insan kaybına uğradıklarını gördüler. Corleone ailesi en işlek, kazançlı müşterek bahis acentalarını kapamak zorunda bırakıldı. Bunlara ekmek parasını sağlaması için Carlo Rizzi'ye verilen acenta da dahildi. Carlo kendini içkiye verdi. Şarkıcı kızlarla dolaşıyor, karısı Connie'ye hayatı zehir ediyordu. Sonny'den dayak yediği günden beri karısını tekrar dövecek cesareti kalmamıştı. Ama o zamandan beri de Connie'yi de yatmamıştı. Kadın kendini onun ayaklarına atıp yalvarmış, Carlo soylu Romalı gibi onu küçümseyerek git ağabeyini çağır diye alay etmişti. Sana dokunmadığımı söyle ona, belki beni döverek istediğini yaptırır. Birbirlerine soğuk ve nazik davranmalarına rağmen Carlo Sonny'den ölesiye korkuyordu. Sonny'nin kendisini öldürebileceğini, bir hayvanın yabaniliğiyle her insanı öldürecek türden biri olduğunu, oysa kendisinin cinayet işleyebilmek için bütün iradesini, cesaretini toplaması gerektiğini bilecek kadar sağduyu sahibiydi. Eğer deyim yerindeyse sırf bu yüzden kendisini Sonny Corleone'den çok daha iyi bir insan olduğu hiç aklına gelmiyordu. Sonny'yi artık bir efsane haline gelen korkunç vahşetini kıskanıyordu. Bir konsilyori olarak Tom Hagen, Sonny'nin tutumunu onaylamıyor ama bu tutum bir dereceye kadar etkili olduğundan babaya şikayet etmiyordu. Beş aile sinmiş, karşı saldırıları zayıflamıştı. Sonunda bu saldırılar tümüyle kesildi. Başlangıçta Hagen düşmanın görünürdeki bu sinişini kuşkuyla karşıladı. Oysa Sonny'nin keyfine diyecek yoktu. Hagen'a akılları başlarına geldi dedi. Yakında diz çöküp anlaşmak için yalvarmaya başlayacaklar. Sonny'nin kaygılandığı başka sorunlar da vardı. Lucy Mancini ile düşüp kalktığı Sandra'nın kulağına kadar gitmişti. Sonny'ye hayatı zehir ediyordu. Sandra herkesin önünde Sonny'nin aşk tekniğinden ve aletinden alaycı bir dille söz etmişti. Ama kocası da ondan öyle uzun bir süre uzak kalmıştı ki, şimdi Sonny'yi özlüyor, dırdırlarıyla kafasını ütülüyordu. Ayrıca Sonny damgalı bir kişi oluşunun verdiği büyük baskı altındaydı. Davranışlarında son derece dikkatli olması gerekiyor. Lucy Mancini'ye yaptığı ziyaretlerin düşman tarafından öğrenildiğini de biliyordu. Sevgilisiyle buluşurken olağanüstü tedbirler alıyordu. Çünkü bu onun en zayıf noktasıydı. Lucy Mancini'nin yanında güvenlik içindeydi. En küçük bir kuşkusu olmamasına rağmen Lucy, Santino'nun rejimesindeki adamlar tarafından günün 24 saati göz hapsinde tutuluyordu. Onun katında bir daire boşalır boşalmaz rejimenin en güvenilir adamları tarafından derhal kiralanıyordu. Baba iyileşmek, yönetime ele almak üzereydi. O zaman savaşın gidişi lehlerine dönecekti. Sonny'nin bundan hiç kuşkusu yoktu. Bu arada aile imparatorluğunu korumalı, babasının saygısını kazanmalı ve başkanlık kesinlikle babadan oğula geçmediği için Corleone imparatorluğunun varisi olarak hakkını sağlamlaştırmalıydı. Oysa düşman uyumuyor, planlar kuruyordu. Onlar da durumu incelemişler, tam bir yenilginin önüne geçebilmek için Sonny Corleone'nin öldürülmesi gerektiği sonucuna varmışlardı. Şimdi durumu daha iyi kavruyor, mantıklı bir kişi olduğunu bildikleri baba ile anlaşmanın mümkün olabileceğini hissediyorlardı. Barbarca saydıkları kana susayıcılığından ötürü Sonny'den nefret ediyorlardı. Üstelik Sonny'de iş ahlakı da yoktu. Kimse üzüntü ve huzursuzluk dolu karışık günlerin geri gelmesini istemiyordu. Bir akşam Connie Corleone'ye adını vermeyen biri telefon etti. Bir kadın sesi Carlo'yu istiyordu. ''Kimsiniz?'' diye sordu Connie. Öteki yandaki kadın kıkır kıkır güldü. ''Carlo'nun arkadaşıyım.'' dedi. ''Bu gece kendisini göremeyeceğimi söylemek istiyordum. Evde olmayacağım.'' ''Pis orospu seni.'' dedi Connie Corleone. Aynı sözü telefonda bağırarak tekrarladı. ''Pis sokak orospusu.'' Diğer yandan telefonun kapatıldığını belirten tıkırtı geldi. Carlo o gün öğleden sonra at yarışlarına gitmişti. Akşamüstü döndüğünde yarışlarda epey para kaybettiği için öfkeli, her zaman yanında taşıdığı içki şişesinden demlendiği için de yarı sarhoştu. Daha kapıdan adımını atar atmaz Connie ona lanetler, küfürler yağdırmaya başladı. Carlo aldırmadı. Duş yapmak için içeri girdi. Banyosunu aldıktan sonra gelip Connie'nin önünde çıplak vücudunu kuruladı, sonra da tekrar sokağa çıkmak üzere hazırlanmaya başladı. Connie ellerini kalçalarına dayamış duruyordu, yüzü öfkeden bembeyazdı. ''Bir yere gitmeyeceksin.'' dedi. ''Orospu arkadaşın telefon etti. Bu gece seninle buluşamayacakmış. Allah'ın belası herif. Orospulara telefon numaramı vermeye utanmıyorsun demek. Seni öldüreceğim alçak.'' Carlo'nun üzerine atıldı, onu tekmeliyor, tırmalıyordu. Carlo bir eliyle karısını tutup kendinden uzaklaştırdı. ''Çıldırmışsın sen.'' dedi soğukkanlılıkla. Ama kadın orospu dostu böyle bir şey yapamazmış gibi Carlo'nun kaygılandığını görüyordu. ''Seni işletmiş.'' dedi Carlo. Connie onun kolunun altından dalıp pençelerini yüzüne geçirdi. Tırnaklarıyla Carlo'nun yanağını tırmaladı. Carlo şaşılacak bir sükunetle onu itti. Connie hamileliği yüzünden Carlo'nun dikkatli davrandığını görüyordu. Bu da öfkesini olduğu gibi ortaya dökmesi için ona cesaret verdi. Heyecanlanmıştı da. Pek yakında bir şey yapacak hali kalmayacaktı. Doktor son 2 ay her türlü cinsel ilişkinin kesilmesini söylemişti. Oysa Connie son 2 ay girmezden önce Carlo ile yatmak istiyordu. Carlo'yu yaralamak isteği de gerçekti. Onun peşinden yatak odasına geçti. Carlo'nun korktuğunu görüyor, içi karşısındakini küçük gören bir zevkle doluyordu. ''Evde kalacaksın'' dedi Connie Carlo'ya, ''dışarı çıkmayacaksın.'' ''Peki, peki'' dedi Carlo, hala soyunuktu, üzerinde yalnız külotu vardı. Evin içinde bu şekilde dolaşmaktan hoşlanırdı. Üçgen vücudu, altın rengi teniyle gururlanırdı. Connie ona aç gözlerle baktı, Carlo gülmeye çalıştı. ''Hiç olmazsa bana yiyecek bir şeyler ver'' dedi. Carlo'nun isteği onu kadınlık görevlerinden birine olsun davet edişi Connie'yi sakinleştirdi. İyi bir aşçıydı Connie, yemek pişirmesini annesinden öğrenmişti. Biber ve dana eti çevirdi yağda, tencere ocakta ağır ağır kaynarken karışık salata hazırladı. Bu sırada Carlo yatağın üzerine uzanmış, ertesi günkü at yarışı tahminlerini okuyor, yanında duran viski kadehinden içkisini yudumluyordu. Connie yatak odasına girdi. Sanki davet edilmeden yatağa yaklaşamazmış gibi kapının eşiğinde durdu. ''Yemek hazır'' dedi. ''Henüz aç değilim'' karşılığını verdi Carlo. Hala elindeki yarış programını inceliyordu. ''Yemek hazır'' dedi Connie inatla. ''Kıçına sok yemeğini'' dedi Carlo. Su bardağındaki içkinin geri kalanını bir dikişte içti. Bardağı tekrar doldurmak için şişeyi aldı. Connie'ye aldırış ettiği bile yoktu. Connie mutfağa döndü, yemekle dolu tabakları aldı, bulaşık çukuruna döktü. Tabakların şangırtıları Carlo'yu yatak odasından mutfağa getirdi. Mutfak duvarlarının dana eti ve biberlerle yağ içinde kaldığını gördü. Titizliği ve temizliği depreşti. ''Seni şımarık karı'' dedi zehirli bir dille. ''Hemen temizle burasını, yoksa anandan emdiğin sütü burnundan getiririm.'' ''Çok beklersin'' dedi Connie. Carlo'nun çıplak göğsünü parçalamaya hazırlanırmış gibi ellerini uzattı. Carlo yatak odasına döndü. Geri geldiğinde elinde 2'ye katladığı kemeri vardı. ''Temizle'' dedi tekrar. Carlo kemeri Connie'nin artık iyiden iyiye tombullaşmış kalçalarına indirdi. Deri kemer kadının etine gömülmüş ama canını acıtmamıştı. Connie dolapların bulunduğu yere doğru geriledi. Eli ekmek bıçağını almak için çekmecelerden birinin içine uzandı. Kaptı, bıçağı hazır tuttu. Carlo güldü. ''Corleone'nin kadınları bile katil'' dedi. Elindeki kemeri mutfak masasının üzerine bıraktı, Connie'ye yaklaştı. Connie birden atılmak istedi ama hamile vücudu yüzünden hareketleri ağırlaşmıştı. Carlo büyük bir ciddiyetle bilerek karnını hedef alan bıçaktan kurtuldu. Connie'yi kolayca silahsız bıraktı. Sonra cildini parçalamamak için Connie'nin yüzüne ağır ağır tokatlar indirmeye başladı. Elinden kurtulmak isteğiyle mutfakta dolaşan Connie'ye tekrar tekrar vurdu. Peşinden yatak odasına gitti. Connie onun elini ısırmaya çalıştı. Carlo saçlarından yakalayıp başını kaldırdı. Connie küçük bir kız çocuğu gibi acı ve utançla ağlamaya başlayınca kadar vurdu, vurdu. Sonra küçümsemeyle onu yatağın üzerine fırlatıp attı. Hala komodinin üzerinde duran içki şişesinden bir yudum aldı. Artık çok sarhoş gibiydi. Açık mavi gözlerinde çılgınca bir parıltı vardı. Connie artık gerçekten korkuyordu ondan. Carlo bacaklarını 2 yana açıp şişedeki içkiyi içti. Sonra uzanıp hamilelikten tombullaşmış kalçalarından birini avuçladı. Connie'nin canını yakıncaya, bırakması için yalvarmaya başlayıncaya kadar sıktı. ''Domuz gibi şişmansın'' dedi tiksintiyle, yatak odasından çıktı. İyice korkmuş ve sinmiş olan Connie yatakta yatıyor, kocasının öteki odada ne yaptığını anlamaya cesaret edemiyordu. Sonunda kalktı, oturma odasına bakmak için kapıya gitti. Carlo yeni bir viski şişesi açıp divana yayılmıştı. Az sonra sızıp kalacaktı. O zaman Connie gizlice mutfağa geçip Long Beach'teki ailesine telefon edebilirdi. Annesine buraya birini yollayıp kendisini aldırmasını söyleyecekti. yalnız telefona Sonny'nin çıkmamasını diliyordu. Tom Hagen yahut annesiyle konuşmasının daha doğru olacağı kanısındaydı. Don Corleone'lerin mutfaktaki telefonları çalmaya başladığında saat neredeyse 10 olmak üzereydi. Telefona babanın muhafızlarından biri cevap verdi, sonra telefonu saygıyla Connie'nin annesine uzattı. Oysa Mrs. Corleone kızının ne dediğini anlayamıyordu. Çünkü Connie çok heyecanlı olmasına rağmen yine de bitişik odada yatan kocası işitmesin diye fısıldayarak konuşmaya çalışıyordu. Üstelik yüzü de yediği tokatlardan şişmişti. Şiş dudakları düzgün konuşmasını engelliyordu. Mrs. Corleone, Tom Hagen'la oturma odasında bulunan Sonny'yi çağırması için muhafıza işaret etti. Sonny mutfağa geldi, ahizeyi annesinin elinden aldı. ''Evet, Connie'' dedi. Connie hem kocasından hem de ağabeyinin yapacaklarından öyle korkuyordu ki konuşması iyiden iyi anlaşılmaz oldu.
''Sonny'' diye kekeledi. ''Beni alması için buraya bir araba yolla. O zaman anlatırım. Sen gelme. Bir şey yok. Tom'u yolla, yalvarırım. Sonny, bir şey yok. Yalnız eve dönmek istiyorum ben.''
O sıra Hagen da mutfağa gelmişti. Baba üst kattaki odasında ilaç alarak uykuya dalmıştı. Ve Tom Hagen ne olursa olsun Sonny'yi gözünün önünden uzaklaştırmak istemiyordu. İç güvenliği sağlayan iki muhafız da mutfaktaydı. Hepsi telefonu dinleyen Sonny'yi izliyorlardı. Sonny Corleone'nin yaratılışındaki şiddetin derin, esrarlı bir noktadan fışkırdığına hiç kuşku yoktu. Genç adamın yüzüne kan hücum ettiğini, kalın boyun damarlarının kabardığını, gözlerinin nefretle perdelendiğini, yüzünün her çizgisinin gerilip kasıldığını, sonra da ölümle savaşan hasta bir adamınki gibi kurşuni bir renk aldığını gördüler. Şimdi vücudunda dolaşan adrenalinin etkisiyle Sonny'nin elleri titriyordu. Oysa kız kardeşine cevap veren sesi sakin, kontrolluydu. ''Orada bekle'' dedi. ''Bekle yalnız.'' Telefonu kapadı. İçinde kabaran öfke ve nefretle kendisi de şaşmış gibi bir an öylece durdu, sonra ''Allah'ın belası orospu çocuğu, Allah'ın belası orospu çocuğu'' dedi. Evden koşar adım çıktı. Hagen, Sonny'nin yüzündeki bu ifadenin anlamını bilirdi. Artık genç adamda akıl mantık diye bir şey kalmamıştı. Böyle anlarda Sonny her şey yapabilirdi. Hagen şehre inmenin Sonny'yi sakinleştireceğini, daha mantıklı yapacağını da biliyordu. Ama bu mantıklılık Sonny'yi daha tehlikeli bir hale sokacak, üstelik mantıklı oluşu onu öfkesinin vereceği sonuçlar karşısında savunmasız bırakacaktı. Hagen arabanın canlanan motorunun sesini duydu. İki muhafıza peşinden gidin dedi. Sonra telefona yaklaştı, bir iki yeri aradı. Sonny'nin rejimesinin şehirde oturan adamlarına, Carlo Rizzi'nin apartmanına gidip Carlo'yu oradan uzaklaştırmalarını söyledi. Diğerleri Sonny gelinceye kadar apartmanda bekleyeceklerdi. Böyle davranmakla Sonny'ye karşı geliyordu ama babanın kendisini destekleyeceğinden emindi. Sonny'nin Carlo'yu tanıklar önünde öldürmesinden korkuyordu. Düşmanın bir mesele çıkaracağından çekindiği yoktu. Beş aile uzun süreden beri susuyor, herhalde barış çareleri araştırıyorlardı. Sonny Buick arabasıyla evden çıktığında kendini toparlamış, kısmen de olsa doğru dürüst düşünmeye başlamıştı bile. İki muhafızın evden çıkıp peşine takıldıklarını görünce memnun oldu. Tehlikeyle karşılaşmayacağına emindi. Beş aile karşı hücumdan vazgeçmişlerdi, artık çarpışmıyorlardı. Kapıdaki dolaptan ceketini kapıp almıştı. Arabanın gizli bir bölmesinde tabanca da vardı. Araba rejimesinden bir adamın adına kayıtlıydı. Böylece kendisi kanun karşısında suçlu durumuna düşemezdi. Oysa silaha ihtiyacı olabileceğini de aklına getirmiyordu. Hatta Carlo Rizzi'ye ne yapacağını bile bilmiyordu. Şimdi düşünmeye fırsatı vardı ya, henüz doğmamış bir çocuğun babasını, kız kardeşinin kocasını öldüremeyeceğini anlıyordu. Aileyi ilgilendiren bir meseleden ötürü cinayet işleyemezdi. Oysa yalnız bir aile kavgası değildi bu. Carlo kötü bir insandı. Connie'nin Carlo'yu kendi aracılığıyla tanımasından da sorumluluk duyuyordu. Sonny'nin sert yaratılışında kadını dövmemek gibi bir çelişki vardı. Şimdiye kadar hiçbir kadına vurmamıştı. Sonra bir çocuğa ya da çaresiz durumdakilere zarar veremezdi. O gün Sonny'ye karşı durmaması sayesinde Carlo ölümden kurtulmuştu. Tam bir teslimiyet Sonny'nin öfkesi üzerinde yatıştırıcı bir etki yapıyordu. Çocukken çok yufka yürekliydi. Büyüyünce katil olması da kaderin cilvesinden başka bir şey değildi. Sonny arabayı Long Beach'ten Jones Beach'in öte yanındaki ağaçlıklı yola götürecek olan şoseye doğru sürerken meseleyi kökünden halledeceğim diye düşündü. New York'a gittiği zamanlar hep bu yolu seçerdi. Burada trafik daha seyrekti. Connie'yi muhafızlarla eve yollamaya, ardından da Carlo ile oturup konuşmaya karar verdi. Ondan sonra ne olacağını bilmiyordu artık. Eğer alçak herif Connie'yi gerçekten incitmişse canına okuyacaktı. Ama şoseden esen rüzgar, tuzlu ve tertemiz hava öfkesini yatıştırmıştı, penceresini sonuna kadar açtı. Her zamanki gibi Jones Beach şosesini tutturmuştu. Çünkü gecenin bu saatinde, yılın bu zamanında yol tenha olurdu. Öte yandaki ağaçlıklı yola varıncaya kadar istediği kadar hızlı gidebilirdi. Orada bile trafik sıkışık olmazdı. Hızlı araba kullanmanın verdiği heyecan, tehlikeli olduğunu bildiği gerginliği dağıtacaktı. Muhafızlarının arabasını daha şimdiden çok geride bırakmıştı. Yol iyi aydınlatılmamıştı. Görünürde tek bir araba yoktu. İlerideki gişenin beyaz koni şeklindeki tepesini görüyordu. Bunun yanında başka gişeler de vardı. Ama yalnız trafiğin sıkışık olduğu gündüz saatlerinde çalışıyordu bu gişeler. Sonny arabanın hızını kesmeye başladı. Aynı zamanda da cebinde bozuk para arıyordu. Hiç bozuğu yoktu. Cüzdanına uzandı. Tek eliyle açıp $1 çıkardı. Işık halkasının içine girdi. Hayretle içine para atılacak yeri bir arabanın kapatmış olduğunu gördü. Araba sahibi gişe memurundan bir şey soruyordu mutlaka. Sonny kornasına bastı. Öteki araba Sonny'nin geçmesi için korna sesine boyun eğip çekildi. Sonny gişe memuruna $1 uzatıp üstünü vermesini bekledi. Bir yandan da penceresini kapatmak istiyordu. Çünkü Atlantik Okyanusu'nun serin havası arabanın içini buz gibi soğutmuştu. Gişe memuru paranın üstünü vermeyi geciktiriyordu. Hatta sarsak herif paraları yere bile saçtı. Gişenin içine yayılan paraları toplamak için eğilen adamın başı ve gövdesi gözden kayboldu. O sırada Sonny diğer arabanın yoluna devam etmeyip birkaç metre uzakta durduğunu gördü. Hala yolunu kapatıyordu. Aynı anda Sonny sağ tarafındaki karanlık gişede başka bir adam olduğunu fark etti. Bunun üzerinde düşünecek zamanı yoktu. Çünkü öndeki arabadan iki kişi çıkmış ona doğru geliyordu. Gişe memuru hala görünmemişti. İşte o an saniyeden daha kısa bir süre içinde her şey olup bitmeden Sonny Corleone işinin bitik olduğunu anladı. Sanki gizli korkusu gerçekleşmiş, ortaya çıkmış gibi rahatlamıştı. Kafası iyi çalışıyordu. Bütün zorbalıklardan kurtulmuştu. Yine de iri gövdesi can kaygısıyla kapıya doğru atıldı, kilidi açtı. Karanlık gişedeki adam ateş etti. Kurşunlar Sonny Corleone'nin arabadan dışarı çıkan gövdesinin ense ve baş kısmına isabet etti. Şimdi önden gelen iki adam da tabancalarını çıkarmışlardı. Karanlık gişedeki ateşi kesti. Sonny'nin bacakları hala arabanın içindeydi ama gövdesi asfalt yola doğru uzanmıştı. İki adam Sonny'nin vücuduna kurşunlarını gömdüler. Sonra yüz çizgilerini iyice bozmak, güçlerinin izini bırakmak için tekmelediler. Birkaç saniye sonra Sonny'yi öldüren üç katille sahte gişe memuru arabalarına atlamış, Jones Beach'in öteki yanındaki Meadowbrook Beach'e doğru yollanmışlardı bile. Sonny'nin arabasıyla gişenin yanındaki ölüsü geçiş yolunu tıkadığından izlenmeleri imkansızdı. Birkaç dakika sonra Sonny'nin muhafızları yetişip ölüsünü görünce kaçanları izlemeyi akıllarına bile getirmediler. Oldukları yerde manevra yapıp Long Beach'e döndüler. Yolda rastladıkları ilk telefon kulübesinde biri inip Tom Hagen'a telefon etti. Gayet kısa ve açık bir şekilde "Sonny öldü" dedi. "Jones Beach gişesinde kıstırmışlar." Hagen'ın sesi sakindi. "Peki" dedi. "Clemenza'nın evine gidin. Derhal buraya gelmesini söyleyin. O size ne yapacağınızı anlatır." 26. ayrımın sonu. Sayfa 315.